Ayrım 12, sayfa 125. Ama 612. gece olunca demiş ki, ve Hasan'a onun kişiliğinde karısını tanıyıp tanımadığını sormuş. Hasan da, hanımım, bu kız kendisine bakanların aklına ziyan verir ve yanına yaklaşanların yüreklerini zincire vurur ve onun bana esinlediği dizeler şunlardır. Bir kış gecesindeki yaz mehtabı senin gelişin kadar güzel değildir ey genç kız. Topuklarına kadar uzanan saçlarının kara örgüleri ve alnını kuşatan kara alınlıklar sana gecenin kanatlarıyla şafağı karartırsın demeye zorlar beni. Ama sen hiç de değil, sadece bir bulut ayı örtmektedir diye yanıt verirsin. İşte onu böyle görüyorum sultanım. Ama onunla karım arasında dilimi sana tanımlarken beni alıkoyan bir ayrım var demiş. O zaman Nur-ül-Hüda mızraklılar anasına üçüncü kız kardeşini çabucak içeri almasını işaret etmiş. Bu sultan içeriye nar çiçeği renginde bir ipek giysiye bürünmüş olarak girmiş. Bu da ilk ikisinden daha güzelmiş ve gecenin ışığı adını taşıyormuş. Kız kardeşi onu kucakladıktan sonra bir öncekinin yanına oturtmuş ve Hasan'a onda eşini bulup bulmadığını sormuş. Hasan da, ey sultanım ve başımın tacı, kuşkusuz bu sultan en bilge kişilerin bile aklını başından alır ve onun hakkındaki hayranlığım bana şu dizeleri doğaçtan söyletiyor. Sen salınıp geçersin ey zarafet dolu kız, ceylan gibi yeğeni ve kirpiklerin her kıpırdanışında ölümcül oklar fırlatır. Ey güzellik güneşi, görünüvermen yeri göğü ışığa boğar, gözden kaybolman da evrene karanlık yayar. Ey zamanın sultanı, işte onu böyle görüyorum. Ama yine de ruhum, hatları ve yürüyüşü son kertede benzemesine karşın, onda karımı tanımayı reddediyor demiş. O zaman yaşlı Amazon, Nur-ül-Hüda'nın bir işareti üzerine dördüncü kız kardeşi içeri sokmuş. Adı göğün temizliği olan bu genç kız, üzerinde enine boynuna süsler olan sarı bir giysiye bürünmüş imiş. Nur-ül-Hüda kız kardeşini kucaklamış ve onu ötekilerin yanına oturtmuş. Hasan da onu görerek şu dizeleri doğaçlamadan söylemiş. Mutlu bir gecede dolunay gibi ortaya çıktı. Büyülü bakışları yolumuzu aydınlattı. Gözlerinin ateşinde ısınmak için yanına yaklaşsam, onu savunan iki nöbetçi olan granit kayalar gibi dik ve sert göğüsleriyle karşılaşınca hemen uzaklaşırım. Uzun soluklu bir gazelle tanımlamamı isteyen kişiye onu tümüyle anlatamam. Bununla birlikte sultanım, birçok noktadan benzerlikler çarpıcı olsa da onun benim eşim olmadığını sana söylemeliyim demiş. Bunun üzerine Nur-ül-Hüda adı Akşafak olan beşinci kız kardeşin kalçalarını oynatarak içeri girdiğini görmüş. Kız bir bahang dalı kadar bükülgen ve genç bir karaca kadar yeğeniymiş. Ablasını kucakladıktan sonra kız kardeşlerinin yanına kendisine ayrılan yere oturmuş ve altın işlemeli yeşil giysisinin kıvrımlarını düzeltmiş. Hasan da onu görerek şu dizeleri doğaçtan söylemiş. Kırmızı nar çiçeği yeşil yapraklarıyla senin bu güzelim gömleğine büründüğünden daha iyi örtünemez. Eğer sana, senin gün gibi parlak yüzüne bunca uyan bu giysi nedir diye sorarsam bana, onun adı falan yok, benim gömleğimdir diye yanıt verirsin. Ben de, ey onun bunca ölümcül yaralar açan harika gömleği, sana yürek yarası gömlek adını vereceğim diye haykıracağım. Ey genç kız, sen kendi başına daha harika değil misin? İnsan gözlerini kamaştırman için ayağa kalkarsan, narin bacakların sana otur otur, bizi izleyen şey taşımaya gücümüz yetmeyecek kadar ağırdır der. O zaman kalkıp ilerlersem, sana ateşli sözlerle yalvararak güzelliğin bana yap yapacağını der, oysa tam ben hazırlanırken utancın sakın ha, sakın ha der. Hasan bu dizeleri okuyup bitirince, orada bulunanların hepsi onun yeteneğine hayran olmuş ve sultanın kendisi hıncına karşın onun hayranlığını göstermekten kendini alıkoymamış. Hasan'ın koruyucusu yaşlı Amazon da işlerin bu mutlu dönüşümünden yararlanarak intikamcı sultanın lütuflarını Hasan'a yöneltmek için bir denemede bulunmayı kararlaştırarak ona "Ey sultanım, sana bu genç adamın şiir söylemedeki hayranlık verici yeteneğinden söz ederken yanılıyor muymuşum? Doğaçtan söylemedeki zarafeti ve ölçüllüğü yerinde değil mi? Dolayısıyla senden girişimindeki gözü pekliği, tümden unutmanı ve şenliklerde ve törenler dolayısıyla yeteneğinden yararlanmak üzere şair olarak onu kendine bağlamanı rica ediyorum demiş. Ama sultan, evet ama önce deneyi tamamlamak istiyorum. Çabucak en küçük kız kardeşimi içeri sok. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 613. gece olunca demiş ki, "Evet ama önce deneyi tamamlamak istiyorum. Çabucak en küçük kız kardeşimi içeri sok," demiş. Ve yaşlı kadın dışarı çıkıp kısa bir süre sonra adı dünya süsü olan, aslında görkemden başkası olmayan en genç kız kardeşi elinden tutarak geri dönmüş. "Ey görkem, sen öylece süsleri ve yalancı örtüleri hor görerek ve sırf kendi güzelliğine bürünerek içeri gireceksin. Ama adımlarına kim bilir hangi uğursuz baht eşlik edecek. Bahtın kitabında kendi hakkında neler yazılı olduğunu hiç bilmeden onu görmezliğe geliyorsun." Salonun ortasında ayakta durmakta olan Hasan, Görkem'in içeri girdiğini görünce büyük bir çığlık atarak duygudan yoksun yere düşmüş. Ve Görkem bu çığlığı duyarak dönüp Hasan'a bakınca Hasan'ı tanımış. Çok uzaklarda sandığı kocasını görmenin etkisiyle boylu boyunca yere devrilmiş. Bunu gören Sultan Nur-ül-Hüda, Hasan'ın karısı olanın bu kız kardeşi olduğunu anlamış ve artık kıskançlığını ve öfkesini daha fazla saklayamamış. Ve Amazonlarına, "Alın götürün bu Adem oğlunu ve onu kentin dışına atın," diye haykırmış. Muhafızlar da buyruğu yerine getirmişler ve Hasan'ı alıp kent dışına, kıyıya atmaya götürmüşler. Sonra Sultan, baygınlığından ayılan kız kardeşine dönmüş ve ona, "Ey Sefihe, nasıl oldu da bu Adem oğlunu tanıdın ve ne oldu, hangi suçlu ilişkiye girdin onunla? Yalnız babanın ve ailenin rızasını almadan evlenmekle kalmadın, kocanı ve evini de terk ettin. Böylece soyunu ve ırkının asaletini alçalttın. Bu pislik ancak kanla yıkanır," diye haykırmış. Sonra kadınlarına dönmüş, "Bir merdiven getirin. Bu suçluyu uzun saçlarından buraya bağlayın ve kan çıkıncaya kadar onu değnekle dövün," diye haykırmış. Sonra kız kardeşleriyle birlikte toplantı salonundan çıkmış ve odasına gidip şah babasına bir mektup yazarak ona bilinen tüm ayrıntılarıyla Hasan ile Görkem'in öyküsünü anlatmış. Ve tüm Ecinli taifesi üzerine sıçrayan utancı da açıklayarak suçlu kıza vermek istediği cezadan da söz etmiş. Ve babasından kendisine suçlu kız kardeşi hakkında verilecek kesin ceza hakkında görüşlerini en kısa zamanda bildirmesini dileyerek mektubunu bitirmiş. Ve mektubu ayağına çabuk bir haberciye vermiş, o da çabucak onu şaha götürmeye gitmiş. Şah, Nur-ül-Hüda'nın mektubunu okuyunca en küçük kızının davranışından dolayı öfkenin sınırında öfkelenerek dünya gözünün önünde kararmış ve büyük kızına işlenen suçla kıyaslanınca verilecek her türlü cezanın hafif olacağını yazmış. Hatta suçlunun öldürülmesini bile düşünmüş ama bu fikri bilgeliği ve adalete olan inancı yüzünden yürürlüğe sokmaktan kaçınarak terk etmiş. Böylece kız kardeşinin ellerine terk edilen Görkem, saçlarından bağlandığı merdivende inleyerek cezasını beklerken kıyıya atılmış olan Hasan sonunda baygınlığından ayılmış ama bu ona sadece felaketinin ağırlığını düşündürmeye yaramış. Artık ne umut edebilirmiş? Şimdi artık onu kimse kurtaramazmış. Acaba ne yapsınmış ve bu lanetli adadan nasıl kurtulabilirmiş? Umutsuzluğun pençesinde ayağa kalkmış. Hala da dertlerine bir çare bulmak ümidiyle deniz kıyısı boyunca koşmaya başlamış. İşte tam o sırada şairin şu dizeleri aklına gelmiş. "Sen annenin karnında sadece bir tohumken bahtını adalet anlayışıma göre şekillendirdim ve onu düşlememe göre yönettim. Bırak ey yaratık, olaylar kendi yolunu izlesin. Onlara karşı çıkamazsın. Eğer ters talih başına çökerse onu geri çevirmek için bırak, bahtın özen göstersin." Bu bilgelik öğüdü bir parça Hasan'ın cesaretini canlandırmış ve baygınlığı sırasında neler olduğunu ve neden kıyıya bırakılmış olduğunu bulmaya çalışarak kumsalda rastgele dolaşmaya başlamış. Ve böylece düşünüp dururken kumsalda büyük yumruk vuruşlarıyla dövüşen 12 yaşlarında iki Amazon kıza rastlamış ve onlardan pek uzakta olmayarak yere atılmış ve üzerine şekiller ve yazılar çizilmiş bir deri başlık görmüş. Ve bu küçük kızlara yaklaşarak onları ayırmaya çalışmış ve dövüşmelerinin nedenini sormuş. Onlar da bu başlığa sahip olmak için dövüştüklerini söylemişler. Bunun üzerine Hasan onlara kendisini hakem seçmek isteyip istemediklerini ve bu başlığa kimin sahip olması gerektiği hakkında vereceği karara uyup uymayacaklarını sormuş. Küçük kızlar razı olunca Hasan başlığı yerden alıp onlara "Pekala, havaya bir taş atacağım. Onu kim bulup getirirse başlık onun olacak." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 614. gece olunca demiş ki: "Pekala, havaya bir taş atacağım. Onu kim bulup getirirse başlık onun olacak." demiş. Küçük Amazonlar da çok güzel bir fikir demişler. Bunun üzerine Hasan yerden bir çakıl taşı bulmuş ve onu tüm gücüyle uzağa fırlatmış. Hasan denemek üzere başlığı kafasına koymuş ve beklemiş. Birkaç dakika sonra küçük kızlar geri gelmişler ve çakılı bulan kız, "Sen neredesin ey Ademoğlu, kazanan benim!" diye haykırmış. Ve Hasan'ın bulunduğu yere kadar gelmiş, her yana bakınmış ama Hasan'ı görememiş. Kız kardeşi de her doğrultuda yöresine bakınmış ama o da bir şey görememiş. Hasan kendi kendine, "Kör falan değil bu küçük Amazonlar. Öyleyse nasıl oluyor da beni göremiyorlar?" diye sormuş. Ve onlara, "Ben buradayım, gelsenize!" diye haykırmış. Genç kızlar da sesin geldiği doğrultuda bakınmışlar ama Hasan'ı görememişler. Ve korku duyarak ağlamaya başlamışlar. Hasan onların yanına yaklaşmış ve omuzlarını tutarak onlara, "Ben işte buradayım. Neden ağlıyorsunuz yavrularım?" demiş. Kızlar başlarını kaldırmışlar. Ama Hasan'ı görememişler ve o zaman öylesine korkmuşlar ki büyük çığlıklar kopararak sanki kötü niyetli ecinler tarafından izleniyorlarmış gibi tüm güçleriyle koşmaya başlamışlar. O zaman Hasan kendi kendine, "Artık hiç kuşku yok, bu başlık büyülü. Onun büyüsü başında taşıyanı görünmez kılmaktır." demiş ve kendi kendine, "Bunu bana Allah gönderdi. Bu başlık kafamda oldukça kimseye görünmeden koşup karımı bulma gücünü elde ederim." diyerek sevinçten oynamaya başlamış ve hemen kente dönmüş. Ve bu başlığın erdemini daha iyi denemek için etkisini yaşlı Amazon'un önünde anlamak istemiş. Ve onu her yanda arayarak sonunda sultanın emriyle sarayın bir odasında zincirlenerek duvardaki bir halkaya bağlanmış olarak bulmuş. O zaman gerçekten görünmez olup olmadığından güven duymak için üzerinde porselen kapların sıralandığı bir dolaba yaklaşmış ve en büyük kabı yere düşürmüş. Kap gidip yaşlı kadının ayakları yöresinde kırılmış. Kadın bunu Nur-ül-Hüda'nın buyruğunda olan kimi kötü ruhlu ecininin bir marifeti sanmış ve korkunç bir feryat koparmış. Ve büyülü sözler fısıldayarak, "Ey ifrit, Süleyman'ın mühründe yazılı olan isimler uğruna bana adını söylemeni istiyorum." demiş. Hasan da, "Ben ifrit falan değilim, senin koruduğun Hasan-ül-Basri'yim ve seni kurtarmaya geldim." diye yanıt vermiş. Bu sözleri söyleyerek ve başından büyülü başlığı çıkararak kendini gösterip tanıtmış. Yaşlı kadın da, "Ah, lanet olsun sana ey bahtsız Hasan, bilmiyor musun ki sultan seni kendi gözleri önünde öldürtmediği için çoktan pişman oldu. Ve seni buldurmak için tüm kölelerini, seni ölü veya diri kim bulup getirirse bir kent al altını vereceği vaadiyle her yanında aramakla görevlendirdi. Dolayısıyla bir an bile kaybetme, başını kurtar ve kaç." diye haykırmış. Sonra da sultanın kardeşini öldürmek için Eciniler Şahı'nın rızasını alarak nedenli müthiş işkenceler hazırladığını Hasan'a anlatmış. Ama Hasan, "Tanrı onu ve hepimizi bu zalim sultanın elinden kurtaracaktır. Bak şu başlığa, sihirli bir başlık ve onun sayesinde her yanda görünmeden dolaşabiliyorum." diye yanıt vermiş. Yaşlı kadın da, "Ölülerin kemiklerine can veren ve bizim kurtuluşumuz için sana bu başlığı gönderen Tanrı'ya şükürler olsun ey Hasan. Çabucak beni kurtar ki karının hapsolduğu zindanı sana göstereyim." diye haykırmış. Hasan yaşlı kadının bağlarını kesmiş, onu elinden tutup kendi başını da sihirli başlıkla örtmüş. O anda ikisi birden görünmez olmuşlar. Yaşlı kadın onu, karısı Görkem'in saçları bir merdivene bağlı olarak ve her an işkence içinde ölümü bekleyerek yattığı zindana götürmüş. Hasan onun şu dizeleri mırıldandığını duymuş: "Gece karanlık ve hüzünlüdür yalnızlığım. Ey gözlerim, bırak gözyaşlarımın pınarı aksın. Sevgilim benden uzakta. Yüreğim ve umudum onunla çekip gittiğine göre bana umut nereden gelebilir? Akın gözyaşlarım, akın gözlerimden. Ama ne yazık ki içimi yakan ateşi asla söndürmeyi başaramazsınız. Ey kaçan aşık, hayalin yüreğimde gömülü ve mezar kurtları da onu oradan sökemezler." Hasan da karısında büyük bir heyecan yaratmaktan sakınarak birdenbire ortaya çıkmak istememesine karşın sevgilisi Görkem'i işiterek ve görerek artık daha fazla yüreğini parçalayan acılara dayanamamış ve başlığını kaldırarak karısına doğru atılıp onu kollarına almış. Karısı onu tanımış ve bağrında bayılmış. Hasan, yaşlı kadının yardımıyla karısının bağlarını kesmiş ve onu yavaşça kendine çekmiş. Onu dizlerine oturtmuş ve elleriyle yelpazeleyerek kendine getirmiş. Karısı gözlerini açıp ona, yanağında gözyaşlarıyla, "Sen gökten mi indin yoksa toprağın bağrından mı çıktın kocacığım? Ama ne yazık, ne yazık ki talihe karşı gelemeyiz. Yazılan şey başa gelmelidir. Bunun için seni bulmalarından önce çabucak uzaklaş da bırak bahtım kendi yolunu sürdürsün. Sen de nereden geldinse oraya dön. Seni de kız kardeşimin kıyıcılığına kurban edilmiş görmenin acısını tatmama neden olmaman için." demiş. Ama Hasan, "Sevgilim, gözlerimin nuru, ben buraya seni kurtarmaya ve benimle birlikte bu kıyıcı ülkeden uzak olan Bağdat'a götürmeye geldim." diye yanıt vermiş. Ama karısı, "Ah Hasan, daha ne kadar ihtiyatsız davranacaksın. Lütfen çekil artık ve kendi acılarıma seninkileri de ekleme." diye harkılmış. Ama Hasan, "Ey görkem, ruhum, bil ki ben bu saraydan ancak seninle ve şurada gördüğün koruyucum iyi yürekli halayla birlikte çıkarım. Bana hangi araçla bu işi göreceğimi sorarsan işte bu başlıkla." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.